Ayrım 26, şairin romanı Murat Anmungan, sayfa 270. Çift kılıçlar, özel eşyalar arasında rastlanmamıştı. Serhanas'ın ölümünden sonra bazı silah arkadaşların onu gizli gizli yazarken gördüğünü söyledikleri defterler kayıptı ve bütün aramalara karşın bulunamadı. Onun ölümünden ve defterlerin akıbetinden Agabu'nun sorumlu olabileceği ise kimsenin aklına gelmedi. Sonra her şey unutuldu. Agabu yüklü bir define ele geçirmiş, ganimetlerin başını bekleyen sinsi bir harami gibi göze batmadan koşulları kollamayı, sabırlı ve temkinli davranmayı, kan, ihanet, cinayet ve entrika ile ele geçirmiş olduğu bu gizli serveti gözlerden saklamayı, onu var eden her bir mücevher değerindeki şiirleri bir anda ortaya çıkarmayıp, yavaş yavaş zamana yayarak kendinin malı, şairliğini zengin macerası kılmayı başaracak kadar hesaplı ve serin kanlı olmayı biliyordu. Bir kenara yığdığı malları uygun koşullar ve zaman aralıklarıyla elden çıkaran savaş zengini tacirler kadar kalp olmuş bir kalp ve soğuk bir kan taşıyordu. Başlangıçtaki düşüncesi bir yandan Serhanas'ın şiirlerini kendi şiirleriymiş gibi tek tek ortaya çıkarırken, öte yandan şiir yazmayı sürdürmek, kendi şairliğinin önünü açmaktı. Oysa çok geçmeden kabul etmek zorunda kaldığı gerçek şuydu ki, ne yaparsa yapsın yazdıkları Serhanas'ınkilerin yanında solgun birer gölge gibi kalıyor, onların görkemli derinliği karşısında cılızlıkları kendi büsbütün ele veriyordu. Ne zaman masanın başına otursa Serhanas'ın gölgesi kaleminin üzerine vuruyor ve eli kilitleniyordu. Kendi şiiriyle Serhanas'ınkiler arasında yumuşak bir geçiş noktası aradığı, ortak bir ses ve uyum, ortak bir düzen tutturmaya çalıştığı girişimleri ise başarısızlıkla sonuçlanmış. Bu uğurdaki karalamaları ne kendininkilere ne Serhanas'ınkilere benzeyen tuhaf melezlemeler olduklarıyla kalmıştı. Daha sonra kendi gözünde küçülmek pahasına da olsa bir süre acemice Serhanas'ın şiirini taklit etmeye, onun ruhunu, üslubunu yakalamaya çalışmışsa da bunda başarısız olduğunu gördükten sonra ısrarcı olmayıp insanlarda kuşku uyandıracak, kendini ateşe atacak bu çeşit kumarlara kalkışmaktansa Serhanas'tan kalan defterlerdeki şiirleri son derece tutumlu bir biçimde zamana yayarak İlerlemenin herkes önünde bir macerayı kat ediyor görünmenin daha akılcı olduğuna karar vermiş, kalemini gömerek şiirlerinden ve şairliğinden tamamen vazgeçmişti. Altına kendi imzasını atarak sahiplendiği Serhanas'ın şiirleriyle kendi hayat yolunu tamamen kapatmış oldu. Böylelikle ölü bir şairin şiirleri, yaşayan bir şairin hayatını lanetli bir intikam gibi ele geçirmişti. İçindeki şair Serhanas ile birlikte ölmüştü aslında. Ününü parlatarak hayatını karartan o uğursuz Kagemusha başlıklı şiirini taşıyan bayrağın Samarakat surlarının duvarlarında dalgalandığı günden bu yana herkes Agabu'nun şiirini yepyeni bir dönemin başladığını söylerken o artık bir daha kendi şiirlerini dönemeyeceğini anlamış bulunuyor. Böyle bir şeye kalkıştığı takdirde bütün şairliğinde vardığı noktadan bir geriye düşerek değerlendirilerek itibar kaybı yaşayacağı korkusunu taşıyordu. Ne yazık ki ona vahşice katlettirdiği Serhanas'ın yarıda bıraktığı hayatını sefil bir Kagemusha gibi sürdürmek kalmıştı. Zehra ile evlenip Samarakat yakınlarındaki Balma Gölü kıyısındaki küçük bir kaleyi andıran taş evlerine yerleştiklerinde Agabu'nun elinde Serhanas'ın defterlerdeki mirastan yalnızca 5-10 şiir kalmış, daha şimdiden ondan sonraki suskunluğunu insanlara nasıl açıklayacağını kara kara düşünmeye başlamıştı. Çaresi yok. O gün geldiğinde herkese şiiri bıraktığını duyuracaktı. Serhanas'ın toyluk dönemlerinden arkadaşı Muotta'ya ithaf etmiş olduğu şiir belki de hayatına yazdığı en güzel şiirdi. Bu nedenle Agabu bunca zaman saklamakta çok zorlandığı Gölgelerin Ana Dili adlı bu şiiri bir düğün armağanı olarak Zehra'ya ithaf ettiğinde genç kadının gözlerinden yakut tanesi iriliğinde yaşlar dökülmüş, ilk kez bir şiiri yüksek sesle okuyamayıp içine akıtmıştı. Agabu Balma Yerleşik Alayları adlı birlik komutanlığına atandığında onlar için yepyeni bir yaşam başlamıştı. Yerkürenin en derin, en durgun gölü olduğu söylenen, suyu başka hiçbir yerde rastlanmayan, sis mavisi rengindeki Balma Gölü'nün kıyısında sırtını kayın ormanına vermiş korunaklı bir kaleyi andıran bu çok pencereli taş eve yerleştiklerinde Agabu, Zehra'nın burayı çok seveceğini ve birlikte huzur içinde yaşanacaklarını düşünmüştü. Oysa Zehran sudan korktuğunu, bu nedenle yüzmeyi bile öğrenemediğini bilmiyordu. Korkusunun kökeni çocukluğuna sık gördü ama zamanla seyrekleşmiş bir rüyaya kadar gidiyordu. Bu rüyada Zehra kendisini kırmızı bir suda boğulup ölürken görüyordu ve rüyanın etkisiyle yaşamı boyunca sudan hep uzak durmuştu. Rüyasının kaderi olmasından korkuyordu. Oysa şimdi oturduğu evin bütün ön cephesi çocukluğunun bu derin korkusuna bakıyordu. Kocasının keyfini, evin huzurunu kaçırmaya, kendi hayatını zehir etmeye hakkı olmadığını düşünerek su korkusunu yenmeye çalışan Zehra, kocasının göl kenarında birlikte kısa yürüyüşler yapma önerisini kabul etti. Bu yürüyüşler giderek uzamaya, hatta ayaklarını suya sokmaya başladı. Bir keresinde ise su içinde beline kadar ilerlemiş, sonra gerisin geri kaçarak yine bir süre gölden uzak durmayı seçmiş. Evin sık ağaçlıklı uçurumlarla kaplı vadi manzarasına açılan yan tarafındaki salonda oturmuştu. Toparlandıktan sonra bu konuda kendi kendinin üstüne gitmeyi zaman zaman sürdürdü. Bazen kocasının hazırlattığı kayığa biniyor. Kocası bütün şefkati ve gücüyle ellerini sımsıkı tutarak ona güç vermeye, destek olmaya çalışırken o mümkün olduğunca suya bakmamaya çalışarak bu kayık gezisinin tadını kaçırmaktan geri dönmeyi becermeye bakıyordu. Karısını suyun yanı başlarındaki varlığına alıştırmak için Agabu zamanla başka yöntemler geliştirdi. İkisinin arasına suyu aldı. Özel bir şey konuşmak istediğinde bu evdeki kulaklara güvenmiyorum. Söyleyeceklerimi yalnız ikimiz bilmeliyiz diyerek birlikte kayıkla gölün ortasına kadar açılıyor. Hatta yanlarına kürekçi almadıklarından kürekleri Agabu çekmek zorunda kalıyordu. Aralarında bir tür mahrem yaratan bu durum, yaşamı şiirsel metaforlar, ince anıştırmalar, özel imgeler, parlatılmış anlarla tarif etmeyi seven Zehra'nın hoşuna gidiyordu. Su mahremleri olmuştu. Mutlu, tutkulu, ateşi azalmayan, sorunsuz bir evlilik yaşıyorlardı. Karısının yanı başındaki varlığı ve bir şair olarak kazandığı saygın ün, Agabu'yu bir ölçüde yumuşatmıştı. Zehra ise okumacılık yaptı, kalabalıklar karşısında şiirler okudu, içini başarı duygusuyla dolduran o parlak günleri zaman zaman özlese de, yaşamının seçimlerinden oluştuğunu ve her bir seçimin bazı şeyleri geride ya da dışarıda bıraktığını biliyor, buradaki huzurlu ve sakin hayatın tadını çıkarmaya bakıyordu. Öte yandan Agabu alabildiğine bencil, yalnızca kendine hayran biri olduğu kadar kıskanç bir adamdı. Karısının sesini başkalarının şiirlerinde kıskanıyor, onun başkalarının şiirlerini okumasına katlanamıyordu. Özellikle Ehiyu'nun şiirlerini karısının sesinden duymaya tahammül edemeyeceğini, başlangıçta bunu bir şaka sandığı için önemsememiş olan Zehra'ya giderek sertleşen bir ses tonuyla bildirmişti. Kadının kör ve şımarık gururuyla kocasının bu kıskançlığını yalnızca kendisine olan sevgisine yoran Zehra bu konunun üzerinde durmadı. Ne de olsa istediği zaman Ehiyu'nun şiirlerini gizli gizli okuyabilirdi. Günlerin evini, bahçesini, hayatını güzelleştirmeye adadı. Giderek birbirine benzemeye başlayan günleri, kayın ormanının huzuru, gölün sakin tehdidi, vadinin soluk kesen buğulu manzarası arasında geçiyordu. Mevsimine göre gün batımlarını evin her biri ayrı bir yöne, kuzeye, güneye, batıya, doğuya açılan geniş taraçalarına oturup, her zaman övündü beline inen bilek kalınlığındaki saç örüklerini, bir ayn gibi çözüp canlılığını, parlaklığını, hiç yetirmeyen saçlarını modiyat işi gümüş taraklarla tarıyor, bazen de yardımcılarını taratıyordu. Zehra evlendikten sonra kocasının ortaya pek az şiir çıkarttığını fark etmiş, bundan ötürü tuhaf bir huzursuzluk duymaya başlamıştı. Aradan geçen zaman tartarak saymaya kalktığında şiirlerin sayısı 3-5'i ancak buluyordu. Her şeyin yolunda gittiği huzurlu evliliklerin Agabu'nun tedirgin ruhunu yatıştırdığını, onu şair yapan hasarlı yanını körelmiş olabileceğini düşünerek bundan suçluluk ve sıkıntı duyuyordu. Her ne kadar Agabu'nun kendisi bu durumu zor yazıyor olmasıyla, yıllar geçtiği yazdığını kolay beğenmemesiyle açıklığa durduysa da, Zehra'nın asıl hesap ettiği kocasının yazı masasına ve şiir defterlerine ayırdığı zamanların hayli az oluşuydu. Sanki yazı masasına özel olarak uzak duruyordu. O daha çok okumaya zaman ayırıyor, zaman zaman oluşturduğu çeşitli başlıklar altında seçtiği şiirlerden güldesteler hazırlıyor, en çok da diğer şairlerin şiirlerini, şiir anlayışlarını, şiir felsefelerini aşağılayan alaycı bir üslup, kötücül bir dil ve yıkıcı bir ruhla kaleme aldı, düşmanca yazılar yazıyordu. Agapon'un ciddiye aldığı tek şair Bendak'tı. Bir de hem görüşlerine değer verdiği, hem tuhaf biçimde yargılarına ürktüğü için korkuyla karışık saygı duyduğu, kendisine şimdiden şiir filozofu gözüyle bakılan Muttah vardı. Muttah'ın Gölgelerin Ana Dili üzerine yazdığı övgü dolu uzun incelemesi, sanılanın tersine Agapon'u mutlu etmemiş, Zehra kocasını bu yazı yüzünden nedense karanlık düşüncelere derin bir yeise kapıldığını görerek şaşkınlığa sürüklenmişti. Agapon'un en büyük rakibi ve can düşmanı ise tartışmasız Ehiyu idi. Ehiyu, Anakara'nın güneydoğusundaki birçok şehri, eyaleti kapsayan Trontek İmparatorluğu'nun baş şairiydi. Güçlüydü, nüfusluydu, çevresinde topladığı çok sayıda müridiyle geniş bir etki alanı yaratmasını bilmişti ve en önemlisi Agabu ile Ehiyu karakter olarak birbirine çok benzedikleri için düşman olmaları kaçınılmaz görünüyordu. İşin tuhafı bir önceki kuşağın şairi olan Ehiyu'nun Agabu'yu sanki akranıymışçasına rakip görmesi, sürekli onunla uğraşmasıydı. Agabu, onun fırsatını bulsa hiç düşünmeden kendisini ortadan kaldırmak isteyeceğinden emindi. Zehra, kocasını bugüne kadar şiir yazarken görmemiş olduğunu fark ederek hüzünleniyor. Odasına uzun uzun kapandığı zamanlarda bile onun başka şeylerle meşgul olup şiirle uğraşmadığını biliyordu. Agabu'nun bu halini, kendisine sabah akşam deliler gibi şiir yazdığı ilk gençlik yıllarından sonra şair olamayacağını anlayıp vazgeçtiği zamanlardaki küskün hallerine benzetiyor. Şairliğinin doruğunda olan kocasının bu tutumuna bir anlam vermekte zorlanıyordu. Agabu'nun ilk gençlik zamanlarında bir iki kez gittiği şairin kuyusuna sonraları bir daha asla gitmediğini duyduğunda çok şaşırmıştı. Özellikle Kagemusha şiiriyle başlayan yeni döneminde kendi sesini şairin kuyusuna sınama gereği duymamış olması, Agabu gibi gelenekleri ve ritüellere bağlı, gösterişi seven biri için anlaşılması güç bir durumdu. Bir de şiir defterlerinin tümünü kilit altında tuttuğu büyük bir sandığı vardı. Uğuru kaçmasın diye yanına kimseye yaklaştırmadığını söylediği, üzerine Hongrang Han minyatürlerinden savaş betimleri kakılmış bu sandığı büyük bir kıskançlıkla yabancı gözlerden koruyor ve o defterlerin karısına bile yasaklanmış olması Zehra'yı içten içe gücendirse de o bu konuda renk vermiyor. Sadece Agabu'nun sandığın anahtarını boynundaki koruyucu tılsımlar, yılan dişi ejder tırnağı, leopar pençesi arasında saklayacak kadar kendi bedenine mühürlemesine hastalıklı bir yan bulduğunu ima etmekle yetiniyordu. Gündelik yaşamın akışı içinde kendisinde soru işaretleri uyandıran ve bir yere bağlamakta zorlandığı, kafasının bir yerini usul usul biriken ve bu benzeri durumlar bir zaman sonra gelip bir nokta etrafına kilitlenerek kuşkunun ağır haresini oluşturan bir sonuca doğru ilerliyordu. Kocasının şiirlerinin üzerinde ne olduğunu bilemesi de kuvvetle sezdiği karanlık bir gölge vardı. İnsan aşkın kor zamanlarında sevdiğinin karşısında gönüllü dalgınlıklara kapılır. Birbirlerine duydukları aşkın göz bağı uzun süre gündelik yaşam için birçok ayrıntıda birbirlerinin bir dolu kusurun hatasını, açığını birbirlerinin gözlerinden saklamayı becermişse de zekalarından saklayamamış, belleklerinin kuytu yerlerinde gizli gizli kendini biriktirmişti. Agabu Zehra'nın zekasında zehirli bir yan olduğunu anladığı günden beri ondan savaş meydanındaki güçlü bir hasmından çekinir gibi ürken olmuş, ona karşı kendisini daha çok gizleme gereği duymaya başlamıştı. Sanki Zehra yalnızca gözleriyle değil, bütün varlığıyla görüyordu. Bunun kadınlara özgü bir özellik olduğunu anladığı günden beri kadınlara karşı hep sakınımlı olmuş, oysa kaderin karanlık bir oyunu sonucu bu güce en çok sahip olan kadınlardan biriyle evlenmişti. Giderek tek düzelişen günler geçip gidiyordu, olaysız, sorunsuz, durgun geçen günler. Son zamanlarda iyice dalgınlaşan, içine kapanan, az konuşan, ortalıklarda sürekli iç çekerek dolaşan Agabu'nun birdenbire yeniden odasına kapanıp hırsla şiirler yazmasının neyin neden olduğunu bilmiyordu Zehra. Kocası son zamanlarda gerçekten çok değişmiş, adeta başka biri olmuştu. Çoğu kez konuşmaktan kaçınıyor, konuşmak zorunda kaldığı hallerde ise daha önce hiç yapmadığı biçimde sık sık gözlerini kaçırıyor. Daha önceleri kendisini kızdıran, öfkelendiren şeyler karşısında şimdi çoğu kez sakin, hatta kayıtsız kalabiliyordu. Bu alışılmadık bir durumdu. Sonuçta öyle ya da böyle onun yeniden şiire başlaması en çok Zehra'yı sevindirmişti elbet. ama içinde bir yer bunun iyi ve hayırlı bir başlangıç olmadığını söylüyordu ona. Aga bunun onca zaman sonra şiire kapanmasının, üstelik aşk şiirleri yazıyor olmasının asıl nedenini Zehra dışında bütün Balma Gölü sakinleri, bütün karargah, bütün Samarakat biliyordu ve böyle durumlarda hep olduğu gibi en son öğrenen kişi karısı Zehra oldu. Kocası dağ köylerinde yaşayan sıradan bir çiftçi ailenin okuma yazma bile bilmeyen 15 yaşındaki Avon adlı kızlarına Humma'ya tutulmuş gibi aşık olmuştu. Ava çıkma bahanesiyle yanına bir bölük 5-10 Kocası dağ köylerinde yaşayan sıradan bir çiftçi ailesinin okuma yazma bile bilmeyen 15 yaşındaki Avona adlı kızlarına Humma'ya tutulmuş gibi aşık olmuştu. Ava çıkma bahanesi yanına bir bölük adamını alarak sık sık dağ koyaklarına tırmanmasının, her seferinde 5-10 gün kaldıktan sonra dönmesinin nedeni şimdi anlaşılıyordu. Anlaşılan duyduğu aşk, elinden tutup onu yüksek dağ koyaklarına tırmandırdığı gibi yeniden şiir başına da sürüklemiş, Avona'ya olan duygularını şiirin güçlü kelimeleriyle gövdelendirme ihtiyacı hissetmişti. İnsanı kelimelere sürükleyen çaresiz şiddet ancak karşı konulmaz büyük duyguların işareti sayılırdı. Aga bu yıllar sonra ikinci kez aşık olmuştu ve aşık olduğu genç kızın şaşılacak kadar Zehra'ya benzediği söyleniyordu. Zehra bütün bunları öğrendiğinde kocası askeri uygulama gereği gittiği söylediği dağlardaydı. Kocasının dağda sürek avında olduğu o birkaç gün öfkesini, gazabını, kinini yatıştıracak her şeyi gözden geçirip kafasına bir sıraya koyacak, ruhunu sinsi bir sükunete kavuşturacak zamanı buldu. İçinde uyanan ve giderek bütün varlığını ele geçiren yılanın dizginlerini elinde tutabiliyordu artık. Bu nedenle Agabu, dağdan indiğini hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranmayı, yüzüne duygularını ele vermeyen tunçtan dökülmüşçesine sağlam bir maske geçirmeyi başarmıştı. Hala ne yapması gerektiğine dair sağlam bir karar veremiyor, hayattan adını koyamadığı bir yardım bekliyordu. Aslında tam olarak ne yapması gerektiğini bilmediği için şimdilik olan bitenden habersizmiş gibi davranarak vakit kazanmaya çalışıyordu. Kor kesen kalbine ilk intikam ateşi kocasının başka bir kadına aşık olduğunu öğrendiğinde düşmüştü. İkinci ateş ise Avona'yı gördüğünde. Sohara'da babasının kervanlarını kollayan sadık adamlardan birkaçını hemen yanına çağırmıştı Zehra. Aga bunun adamlarına artık güvenmiyor, hepsini şimdiden birer sinsi düşman, birer muhbir gibi görüyordu. Aga bunun yıllık karargah talimi nedeniyle evden uzak olduğu günlerde kısa bir yolculuk bahanesi yanına kendi güvenir adamlarını alarak Avona'nın yaşadığı dağ köyüne yollandı. Sanki Avona'yı görürse her şeyi anlayacak, her şey kafasına bir yere oturacak, kendisi de bu konuda sağlam ve kesin bir karara varmış olacaktı. Bu düşüncelerle tırmandı sarp koyaklara, başında köyleri gibi kaba kumaştan kalın bir dolama sarmış, yüzünü bir peçenin ardına saklamıştı. Avona'yı daha ilk gördüğü anda o zamana kadar bütün düşündükleri bir anda uçup gitti, gözleri, düşünceleri, kalbi, kanını taşıyan damarları, her şeyi birdenbire boşaldı sanki. Aralarındaki benzerliği herkesten çok şaşırmıştı. Avona tıpatıp Zehra'nın gençliğiydi. Kocasının gönlünü çalan bu yabani kız bununla kalmamış, gençliği de çalmıştı onu. Şimdi karşısında her şeyden habersiz duran masum görünüşlü düşmanı, zaman içinde yer değiştirmiş kendisiydi adeta. Olduğu yerde mıhlanmış gibi çakılı kalan Zehra, sanki geçmişte bir gün aynaya bakar gibi bakıyordu Avon'un varlığına. Birdenbire yaşam boyunca hiç tatmadığı, tarifini bile bilmediği bir yeniklik duygusu doldurdu içini. Yalnızca bir kadının karşısında değil, zaman karşısında da yenilmişti. Çıktı o dağın tepesine birdenbire ölmek, daha doğrusu yok olmak, artık bir başkasının yaşadığını gören bir hayalet gibi gerisin geri döndü Balma Gölü'nün kıyısındaki, kendi bundan böyle iyice zindan olacak taş evin duvarları arasına. Dağdan döndükten sonra günlerce hasta yattı. Bunu yaptığı yolculuğa, çıktığı yükseklerin ciğer çürüten soğuk havasına yorsalar da Zehra Avona'yı görmekle bütün gücün elinden alındığını, varoluş nedeninin ortadan kalktığını hissediyor, mücadele etmesi gereken şeyin ne olduğunu tam olarak bilemiyordu. Kim kendi gençliğine bu kadar benzeyen birine köklü bir düşmanlık besleyip kin duyabilirdi ki? Umutsuzluğun uçurumuyla tanışmıştı. Daha önceden tanımadığı bir çaresizlik çeşidiydi bu. Gücünü toparlaması, ayaklanıp kendini bulması zaman aldı. Gene de onu dirilten ve yaşatan tek duygu intikamdı. İçinde bir ses, "Yaran soğumadan alman gerekir zamandan intikamı," diyordu. Bütün öfkesi kocasına yönelmişti şimdi. Erte daha varlığının köklerinden yükselen ve onu dirilircesine etini yakan bu duygu hissetmemiş olsaydı, ölmeye yatar gibi uzandığı o yataktan sağ çıkamayacağını biliyordu. Günlerce boz bulanık sayılı uykular içinde kıvrandığı yatağında adındaki zehir ağzına yürümüş, dilini kamaştırmış, yeniden kanını tutuşturarak kendini intikama çağırmıştı. Gözlerini açtığında içinde uyanmış olan yılanın yağ yeşili sinsi gözleriyle bakıyordu etrafını kuşatan her şeye. Adının ne anlama geldiğini artık biliyordu. Kanını taşıyan damarları, kalbi, gözleri bu duygunun yoğunluğuyla doluydu. Zehra Balma Gölü kıyısındaki şehir yaşamından uzak, yarı münzevi yaşamı nedeniyle Agabun'un aşkından, onunla ilgili ortalıkta dolaşan dedikodulardan habersiz olduğu izlenimi uyandırmayı ve buna ilişkin bildiklerini bir süre daha gizlemeyi başarmıştı. Bu durum en çok Agabun'un işine geliyordu. Uğradığı ihanet zihninin yüzeyinin altında sinmiş duran tam olarak bilmediği bir şeyi harekete geçirmişti. Böylelikle bulduğu ilk fırsatta masum bir hileyle kocasının odasına girip onun Avanoya yazdığı şiirleri gizlice okuma fırsatını elde etmiş oldu. İlk şiirin tanıklığına gerek duymuştu. Daha ilk satırda kocasının tanıdık el yazısını taşıyan Avanoya ibaresi bir anda Zehra'nın kalbine ucu avuyla sivriltilmiş zehirli bir bıçak gibi saplandı. Daha o anda kocasının önce el yazısı sonra kendisi yabancı oldu. Kanını bütün hücrelerine kadar bir çağlayan gibi köpürten kıskançlığın ateşi bütün varlığını tutuşturup geçmişte birlikte yaşadıkları her şeyi birlikte mezara götüreceklerini sandığı en güçlü anıları bir anda yaktı, kavurdu. Birilerinden duymak, hayal etmekle kanıtları somut olarak elinde tutuyor olmak aynı şey değil. Elindeki şiirleri kıskançlığın bağladığı kör gözlerle hiçbir şey olmadan okuduğunu ve bu durumun epey uzun sürdüğünü fark etmedi bile. Sanki bilmediği yabancı bir dilde okuyor, tanımadığı harfleri, heceleri, ölü dillerden kalma bir yazıyı sökmeye uğraşıyordu. Kendisini kuşatan ve kilitleyen karanlık bir buluttan kurtulmak istercesine, arınma törenlerimizde kip soyunu kutlu bir sözle başın üzerinde gezdirircesine, yüzünü, gözünü, alnını ve ensesini sıvazladıktan sonra gene kıskançlıkla bilenmiş bir dikkat ve 20.000 şiiri ezbere bilen kurt kısığı gözlerle, sakin tutmaya çalıştığı bir ruh haliyle yeniden okumaya başladığında, bu kez de delice bir sevince kapıldı. Bu şiirler alabildiğine kötü, zevksiz ve başarısızdı. Her ne kadar henüz tamamlanmamış görünseler de varacakları yer şimdiden söyleyecek kadar ilerlemiş, kendi içinde yol almış şiirlerdi bunlar. Elinde olmaksızın kendisi için yazılmış Gölgelerin Ana Dili adlı şiirle karşılaştırıldığında, ki bunu düşünmek bile yakışıksızdı, Agabun'un bu şiirleri de aşkı da avını da bir hiçti. Az önce duyduğu mağlubiyet duygusu bu kez yerini güçlü bir zafer sevincine bıraktı. Bir erkeğin kalbinin aynasını İki kadının iki aşkı şiirle tartışıyordu Zehra. Elinde tuttuğu Avanoya yazılmış bu kavruk şiirler Agabun'un ilk dönem acemiliklerini taşıyorlardı ve onun sonraki dönemlerini taklit etmeye çalışan sıradan bir yeteneğin yoksul şaşkınlığına sahiptiler. Bu yüzden Zehra bir an sanki tehlike geçmiş gibi içinin rahatladığını, evinin durumunu sevdiği şair Agabun'un düştüğü acize acıdı. Kullandığı basma kalıp benzetmeler, ucuz deyişler, sıradan ima ve istiareler, başvurduğu cılız dil oyunları, yalnızca aşk acısının insana yön ve sağduyu kaybettirmesiyle, duygu zaaflarıyla açıklanamayacak ölçüde kaba ve zevksizdiler. Bu karalamalarda nitelik, düzey, ustalık ve zevk kaybı apaçık görülüyordu. Her şey bir yana, şiiri onca yılını veren bir okumacı olarak iç acıdı Zehra'nın. Sesi boğumlandı. Gölgelerin Ana Dilini yazan şair bu zavallı olamazdı. Arka taraftaki kilitli odadaki sandığın varlığı o an aklına düştü. Bir an sandığı açıp Agabun'un bütün bir şairlik serüvenini gözden geçirmesini sağlayacak, defterlere bakmak için delice bir arzu parladı içinde. Ardından sandığın kilitli olduğu anahtarının ise Agabo'nun boynundaki uğurlukta asılı olduğu aklına geldi. Ani bir kararlı yere hafif ve sağlam basan hızlı adımlarla odayı terk ederken bundan sonrasında yapacakları belli bir sıralama içinde kafasında bir bir canlanmaya başladı. İçindeki karanlık bir gücün yola çıktığını ve bundan sonra olacaklardan kendisini sorumlu hissetmeyeceğini fark etti. İçinin kor alev gazabını yüzünde soğutmaya başardığı sürece önüne çıkan her şeyi yakıp kavuracak kadar kararlı ve incinmişti. İncinmiş bir kadının neler yapabileceğini değil bilmek hayal bile edemezdi Agab. İlk adım Agabo'nun boynundaki uğurlukta asılı duran anahtara ulaşmaktı. Bu imkansız görünüyordu çünkü Agabo onları yatarken bile çıkarmıyordu boynundan. Çocukluğundan beri tanıdığı baharatlarını, macunlarını, otlarını babasının kervanlarına taşıtan, zaman zaman karanlık emelli büyücülere de mal satan bir şifa tüccarına haber saldı. 3 gün sonra Zehra'nın elinde çöl kabuğu adı verilen bir bitkiden elde edilmiş macun kıvamında bir zehir vardı. Etkisini hemen göstermeyip insanı yavaş yavaş solduran, bitkin düşüren, giderek ateş yükselterek humma benzeri bir baygınlığa sürükleyen ağır adımı sinsi bir zehirdi bu. Zehrin etkisini sağaltansa gene aynı bitkiden farklı bir karışımla elde edilen pan zehriydi. Zehra bir maskeye dönüşen yüzündeki tunç ve ayazını koruyarak Agabo'nun kilitli sabrına benzeyen bir sabırla yüreğindeki avuyu günlere paylaştırıp zamana yayarak kocasını ağır ağır zehirlemeye başladı. Sonunda zehre yenilen Agabo günlerce kendini bilmeden ateşler içinde yattı. Çocukluğunda kurumuş olan ter bezleri zehrin ve hummanın uykusunda çözülmüştü. Yıllardan beri ilk kez terliyordu. Bedeninde yıllardır sudan terden su kesmişti yatağı. Zehra ilkin sandığı açan anahtarı kocasının boynundaki uğurluktan alıp hemen bir yedeğini yaptırdı. Sandığın bulunduğu kilitli odayı ve hayatını karartacak bir sırrın barındığı uğursuz bir mağaranın ağzını açar gibi sandığın kapağını açtı. İçinde neredeyse askeri bir düzen gözetilerek istiflenmiş, boyutlarına göre küçükten büyüğe sıralanmış defterleri tek tek elden geçirdi. Bunların çoğu Agabo'nun ilk gençlik şiirleri, savaş meydanlarını bir tarihçi gibi betimlediği cönknameler, bir şair olarak çıkış yapmasını ve ünlü sağlayan gençlik dönemlerine ait tanıdık bildik şiirlerdi. Sandığın bir köşesinde diklemesine konulmuş şiyuma secimleriyle bağlı rulolar, biçimli ipek parşömenler, surlara asılan şiir bayrakları ve birkaç berat yer alıyordu. Sandığın dibine doğru içinde kimi askeri bilgilerin ve haritaların yer aldığı kalın ciltli büyük boy defterler, bir binanın zeminindeki temel taşlar gibi blok halinde aralıksız üst üste istif edilmişlerdi. Onlardan sonra sandığın zemini geliyor, sanılsın istenmişti anlaşılan. Zehra gözüne güvenmeyip eliyle yokladığında en alttaki cildin altında oraya saklanırcasına yerleştirilmiş kan rengi bir örtüyle sarmalanmış Taoma domuzunun derisinden yapılan defterleri buldu. Elini alıp karıştırdı, ürperdi. Kimin olabilirdi? Bunca özen ve sırla saklandığına göre hayli önem taşıyan birine ait olmalıydı bu defterler, bu el yazısı. Anlamasını sağlayacakmış gibi parmaklarını yazının üzerine dikkatle gezdirdi. Sayfalar arasında Kagemusha şiirine rastlayana kadar burada yazılanların Agabo'nun yerine dönemi diye adlandırılan şiirleri olduğunu fark etmemişti bile. Bunu anladığındaysa tepeden tırnağa bütün varlığını sarsan bir dehşete kapıldı. Bu şiirlerin hiçbir Agabo'nun el yazısıyla yazılmamıştı. Gördüklerini, yaşadıklarını hazmetmek için soluklandı. Boşalan bakışlarını 9 kollu kandil ışığının karanlığını seyretmeye yetmediği yüksek duvarlarda gezdirdi bir süre. Zehra bir diğer defterde kendisi için yazılmış olan Gölgelerin Ana Dili şiirini bulup da başlığın hemen altındaki ithaf satırında Mut daha ibaresini okuduğundaysa çığlık atmaktan korkarcasına yumruk yaptığı eliyle ağzını kapatıp olduğu yere yığıldı ve sırtı duvara yaslanana kadar yerde sürünerek geriledi. Uzun sayılabilecek bir süre vurgun yemiş gibi oracıkta kala kaldı. Bedeni boşalmış bir çuval gibi hissiz ve cisimsizdi şimdi. Avana'ya yazılan budalaca şiirler karşısında duyduğu zafer ve gurur bile elinden alınmıştı. Her şey elinden alınmıştı. Yıllardır bir yalanla, bir hiçle yaşamıştı. O artık büyük bir şaire, gölgelerin ana dilini yazdıran kadın değildi. Sayfa diplerinde sayfanın sağ ve sollarındaki sütun aralarına işlenmiş çift kılıçlardaki kabartmaların Agabu'ya ait olmadığını o zaman anladı. Kocası büyük Agabu aslında bir gölge şair, bu şiirlerse bir başkasınındı ama kimin? Bilgilerini hatırlamaya çalıştı. Her bir asker şairin çift kılıçlar üzerindeki kabartma armaları birbirinden farklı olurdu. Her şeyin ortaklaşa yapıldığı, her şiirin çift kılıçtan oluşan, aynı imza altına yazılı çok eski zamanlardan kalma bir asker geleneğiydi bu. Kimsenin yaptıklarıyla kibirlenip öne çıkmaması için adlar saklı tutulur, kimse hangi şiiri kimin yazdığını bilmezdi. Zamanla bu gelenek esnedi, şairler şiirlerinin sonunda yer alan çift kılıç içindeki kendilerine özel kabarma armalarıyla örtülü bir bireysellik kazanmış oldular. Her şairin çift kılıç içindeki kabartma arması birbirinden farklıydı ve ana karargah binasının şeref salonunda dizi dizi asılı bulunan çift sütun arasındaki çift kılıç armalar listesine bakarak bu armaların kime ait olduğu bulunabilirdi. Asker şairler artık şiirlerin altına kendi imzalarını atıyor olsalar da çift kılıç içindeki kabartma armaların geleneğe bir saygı ifadesi olarak kullanıyorlardı. Bu şiirlerin sahibi anlaşılan tanımak istememiş, kimliğin yalnızca çift kılıç içindeki kabartma armasına gömmekle yetinmişti. Zehra İlkin hemen oracıkta bu armayı bir kağıt parçasına çizerek göğsüne sıkıştırdı. Bu armanın kime ait olduğunu öğrenmenin bir yolu vardı. Karargah binasının şeref salonundaki çift sütunlar içinde armaların kendisinin yanında kime ait olduğu yazılır, özellikle kimi eski şairlere ait olduğu kuşkulu şiirler ya da hakkında ortak bir karara varılamamış eski belgeler orada bir sonuca bağlanırdı. Askeri garnizondaki bu salona kadınların girmesi yasak olduğu için bunu kendisinin öğrenebilmesi mümkün değildi. Agabu'nun çevresindeki herhangi bir askere sormadan düpedüz Agabu'nun kendisine sormaktan bir fark yoktu. Karargaha girmek şöyle dursun, kutlu bilinen şeref salonuna sıradan herhangi birinin girmesi söz konusu olamazdı. Ama yine de oraya birilerini sokmanın mutlaka bir yolu olmalıydı. Bugüne kadar sesiyle şiirlerine hayat verdiği onca şairden dikkat çekmeden yardım almanın bir yolunu bulmalıydı. Kendisini gerçeğe götürecek yolda elinde bir çift kılıç arması ile kendisi için yazılan şiirden bile haberi olmayan Mottah'ın adı vardı. İki ithaf ortak kaderleri olmuştu. Kafasında bir sıraya sokmaya çalıştığı bu düşüncelerle sandık içindeki her şeyi yeniden eski haline getirmeye başladı. Kocasının nasıl sıkı düzen biri olduğunu bilen Zehra, aldığı her şeyi aynen aldığı biçimde yerine koyarken, kocasının sandığın her iki yanına sıkıştırmış olduğu saç tellerini de aynı yerlerine yerleştirdi. Böylelikle sandığın açılmış olduğu anlaşılamayacaktı. Zehra kocasının hastalığını sağaltacak şifalı merhemleri bizzat kendisini arayıp bulacağını söyleyerek gene yanına birkaç sandık sadık adamını alarak at sırtını neredeyse uyumadan doğruca şairin kuyusuna gitti. Mevsim başıydı. Havada insanı uykuya çağıran mahmur bir esinti, bütün bu koşturmaların boş ve anlamsız olduğunu insanın yüzüne vuran sade, sakin ve sonsuz bir yumuşaklık vardı. Gümrah saçlarını bir file içinde toplamış, çöl savaşçılarının kızgın güneşe yaptıkları gibi aynı saran sık dolamalı yüksek çöl başlıklarından yapmıştı kendisine. Onu bu haliyle görenler rahatlıkla kızgın çölün gözü kinle sürmeli savaşçı kabilelerinden bir cengaver sanabilirdi. Yaklaşan yazı erken haber veren yükselen güneşe rağmen tanınabileceği kuşkusuyla safran sarısı başlığını çıkarmadı, yüzündeki peçeyi açmadı Zehra. Kuyrukta bekleyenler içinde talihsiz bir rastlantı sonucu ona tanıyabilecek birinin çıkmasından çekiniyor, hiçbir biçimde buraya geldiğini bilmesini istemiyordu. Şairin kuyusuna vardığında bu kutlu yeri kirletiyormuş duygusuna kapılarak derin bir mahcubiyet ve suçluluk duydu. İçini kavuran bir an önce kuyunun ağzına kapanma karşısına karşın adımları tutuk kendi çekingendi. Şairin kuyusunun başında bekleyenlerin kuyruğu mevsim gereği pek uzun olmamakla birlikte ağır ilerliyordu. Sıra sonunda kendisine geldiğinde kuyunun başına eğilen Zehra birdenbire sesinin kanadığını hissetti. Şimdi göğsünde kopup boğazından çıkmakta zorlanan bu ses, sevdiği şairin, sevdiği erkeğin, nice şairin onca zaman büyük bir aşk ve gururla seslendirdiği şeydi. Tanışmalarına ve eğlenmelerine bu ses neden olmuştu. Şimdi ise onu ele vermeye hazırlanıyor. Sesinin boğumlarında uğradığı ihanetin yıkımın acısı düğümlenerek içinin kinle çeperlenen zehirli uçurumunda yankı buluyordu. Sesi ihaneti olmuştu ve biliyordu ki her ihanet sonuna kadar gider. Sıra kendisine gelip kuyunun başına vardığında kuyunun ağzına saygıyla eğildi. Bunca yıl herkes gibi kendisine Agabun'un sandığı şiirleri mümkün olunca tarafsız bir yürek, duygusuz bir sesle düz bir biçimde okudu. İlk düşündüğü gölgenin ana dilini okuduklarına karşılık bir yankı olarak kuyunun dibinden kendine geri dönecek sesi beklerken bütün varlığı tepeden tırnağa kulak kesilmişti. Nitekim az sonra kuyunun dibinden dalga dalga yükselen tok bir erkek sesi, kuyuya okunan şiirleri asıl sahibin sesiyle iade ettiğinde keşfettiği gerçeği kulaklarıyla doğrulamış oldu Zehra. Duyduğu bu ses Agabun'un sesi değildi ve Zehra bu sesin sahibini hiç tanımamış, görmemiş, duymamış olduğundan emindi. 21 şair ezbere bilen bellek, 20 bin şairin sesini, tınısını tanıyan kulak yanılmazdı. Bu şiirlerin gerçek sahibi daha önce yüzünü görmedi, sesini hiç duymadı biriydi ve Zehra'nın kim olduğunu bilmiyordu. Bu şiirin Agabun'un olmadığı kendisi için tartışmasız biçimde kanıtlanmıştı. Onun bunca zamandır şairin kuyusundan için gelmediği anlaşılıyordu. Herkesi kandırmıştı. Agabu ve bunu artık bütün Anakara bilmeliydi. Agabun'un bizzat kendisinin bir Kagemusha olduğunu herkes öğrenecek. Kocasını sahte efsanesinin içine gömecekti hem de adi bir hırsız olarak. Geri döndü. Kendi eliyle zehirlediği kocasını gene kendi eliyle sağaltmak için dağ tepe aşıp devası olan macunu bulmuş. Fedakar bir kadın vefakar bir eş gibi görünerek iyileştirip sağaltıp ayaklanıp hayata döndürdü kocasını mahvetmek üzere geri döndü. Dönüş yolunda safran sarısı çöl başlığını çıkarmış, saçlarını rüzgara vermişti. Dört nala koşan atın üzerinde bundan böyle kendi hayatlarını yaşayacakmış gibi dağılan saçların her bir örüğü havayı kinle kamçılayıp duruyordu. 26. ayrımın sonu sayfa 284.